Podcast dinle.
Gelecek Bilim'de ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Biyolog Akın Karahasan. Bugün sizlerle yine yepyeni bir konu hakkında yepyeni bir hocamızla konuşmak üzere karşınızdayız. Bu konumuz bu aralar oldukça popüler. Tabii ki de bunun çok elzem, çok önemli bir sebebi var. Marmara Denizimiz acaba ölüyor mu? Bu sorunun yanıtlarını ve diğer pek çok sorunun yanıtlarını öğrenmek adına bu Marmara'daki müsilaj sorununa bir parmak basmak istedik. Bu konu hakkında da bizlere bildiklerini aktarabilmesi adına, bizlere işte bu önemli konu başlıklarında bilgilerini aktarabilmesi adına Sayın Gökçe Şencan hocamızı, yine söylüyorum, altını çiziyorum, hocamızı davet etmek istedik. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır.
İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Covid sürecinde evden artık bahsini geçirdiğimiz üzere çalışmayı öğrendik. Bu süreci de sanırım yine evde atlatacağız bir şekilde. Bakalım. Hocam öncelikli olarak izleyicilerimizi sizi tanıtmak adına Gökçe Şencan kimdir? Bu konu hakkında sizden bilgi almak isterim. Ben de şöyle arkada LinkedIn sayfanızı direkt olarak yansıtayım ekrana. Buyurun.
Amanın. Güncellememiştim bayağıdır o yüzden. Şaka bir yana, adım yazdığı gibi Gökçe Şencan. Şu anda su politikaları araştırmacısı olarak Kaliforniya'da bir politika enstitüsünde çalışıyorum. Bir sosyal toplum kuruluşu. Adını da görebilirsiniz ama tabii şu anda şirketim adına konuşmuyorum. Biraz daha kendi kapasitemde konuşuyorum. Biraz daha eğitim tarihime gelecek olursak, Koç Üniversitesi'nden 2016 yılında mezun oldum. Kimya biyoloji mühendisliği ve moleküler biyoloji ve genetikle bitirdim alanımı, üniversiteyi. Sonrasında da Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'da çevre bilimleri ve yönetimi üzerine master yaptım. Uzmanlık olarak da çevre ekonomisi politikası iklim çerçevesinde çalışarak eğitimimi tamamladım.
Muazzam. Teşekkür ediyorum bilgiler aktardığınız için hocam.
Bize bir tane daha
tabii ekleyeyim. Tabii ki. Ekleyin hocam.
Şu anda İvme Hareketi'nde de ekoloji ve iklim politikaları koordinatörlüğünü yürütüyorum.
Muazzam. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bugünün konu başlığı tahmin edebileceğiniz üzere hocam müsilaj. Fakat müsilajla alakalı diğer sorulara geçmeden önce bir müsilajın tanımını yapmak isteriz. Çünkü ilkin olarak terminolojiyi anlarsak, bunun ne olduğunu bilirsek, buna yönelik diğer sorular çok daha anlam kazanacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden sormak isterim. Müsilaj nedir hocam? Bu konu hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?
Şimdi müsilaj, aslında biraz daha başından başlayayım. Biz denize herhangi bir atık bıraktığımızda bu atık bazı canlıların besini haline geliyor. Bazı canlılar bu atıklardan beslenerek kendi sayılarını arttırabiliyorlar. Bunun bir örneği de algler ya da fitoplanktonlar olarak da adlandırılıyor. Algler bizim atık olarak attığımız, denize bıraktığımız besinleri kendileri kullanarak sayılarını çoğaltıyorlar. Sayıları çoğaldıkça salgıladıkları bir madde var, mukus. Bu birçok alg aynı anda salgıladığında, sayıları çok arttığında da müsilaj olarak bunu görüyoruz. Sanırım kısaca bu şekilde açıklayabilirim.
Yani müsilaj aslında bir doğal bir proses, doğal bir süreç. Canlıların zaman içerisinde çeşitli çevre koşullarına yönelik kendilerini korumak amaçlı da olabilir veya işte kendi zaten salgıları da olabilir. Oldukça normal ve doğada rastlanır bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam, bahsini geçirdiğimiz üzere bu doğal proses dediğimiz şey Marmara'da bir anlamda doğallıktan çıktı mı? Yani nasıl diyeyim, böyle canlı artık normal salgılama bandının artık çevresel etkilerle çok dışına çıkarak çok aşırı salgı miktarlarına mı ulaştı? Neden böyle devasa bir müsilaj yığını görüyoruz Marmara Denizi'nde hocam?
Evet. Normalde rastlamadığımız manzara olduğu için kesinlikle bir anormallik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten konuştuğumuz şey de bu haftalarca. Yani bu durum normal değil. Kış aylarında ortaya çıktı ilk başta. Sonrasında şiddet gittikçe arttı. Çanakkale Boğazı'nda gözlemleniyordu. Marmara'da daha geniş şekilde gözlemlenmeye başlandı. Bunun evet normal olmadığını söyleyebiliriz. Sorunun geri kalanı neydi?
Şuydu aslında, normal olmadığını söyleyebiliriz fakat burada bahsine geçirdiğimiz şey çok uç miktarlarda bir salgıyla mı karşı karşıyayız? Yoksa popülasyon boyutu o kadar fazla ki salgı bu kadar fazla mı?
Yani popülasyon boyutu. Yani sayıları çok arttığı için salgıladıkları da müsilaj miktarı, mukus miktarı da artıyor. Ve tabii yani bu müsilajın içine işte diğer bakteriler de çekiliyor. İşte bunu üreten organizmalardan beslenen diğer canlılar, tek hücreliler de çekiliyor vesaire. Yani kompleks bir biyolojik sistem gözlemliyoruz.
Müsilaj içerisinde kendi bir nasıl derler, habitat gibi bir şey oluyor ve diğer pek çok canlı grubunda içeriye çekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bahsini geçirdiğiniz üzere evet bir kısım beslenmek adına da müsilajı kullanıyor fakat müsilajın da anladığım kadarıyla biyoçeşitlilik üzerinde büyük bir tehdidi söz konusu. Bu konu hakkında bizlere neler aktarmak istersiniz hocam? Gerçekten de bir tehdit söz konusu mu? Bu konu hakkında sizi dinlemekteyim.
Evet, bir tehdit söz konusu çünkü normalde denizde bir denge var değil mi? Bu algilerin sayısı, bu fitoplanktonların sayısı arttığında bunlardan beslenen bazı canlılar var. Onlar bu nüfusu kontrol altında tutabiliyor. Fakat sayıları bir anda çok arttığı zaman bu dengenin biraz şaşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle de algiler çok hızlı bir şekilde çoğalıp çok hızlı bir şekilde ölmeye başladığında biz bu organik maddelerin artık dibe çökmeye başladığını görüyoruz. Algilerin ürettiği organik maddeler, kendilerin organik maddesi olması gerçeğiyle dibe çökmeye başladığında da tabii ki onlardan beslenen diğer canlılar, işte diğer bakteriler, diğer türler onları dibe takip ediyor. Fakat bu süreç oksijen tüketen bir süreç. Bu nedenle de denizin dibinde biz çok hızlı bir şekilde oksijen seviyesinin düşmekte olduğunu görüyoruz. Hatta Cuma günü bir çalıştay yapıldı Marmara Belediyeliler Birliği tarafından. Orada sunum yapan ODTÜ'den bir araştırmacı sanırım Mustafa Yücel adı bir grafik gösterdi. Suyun üstünde oksijen oldukça bol miktarda. Çünkü algeler oksijen üretmeye devam ediyor. Fakat bu organik madde çürüyüp aşağı doğru, daha doğrusu aşağı düşüp çürümeye başladığında denizin dibinde, biz denizin dibinde oksijen miktarının oldukça azalmaya başladığını ve buradaki diğer canlılara da zarar vermeye başladığını görüyoruz.
Bu oksijeni mesela ölçmek için proplar kullanılıyordu, şu ne derler, suya daldırılan, bir anlamda işte şeye benzeyen, fenere benzeyen proplar var, uçlarında da işte çeşitli aksesuarları vesaire var buna yönelik. Onunla alakalı bir video vardı, müsilajın dahi içine giremeyen bir prop söz konusu, o kadar kalın bir müsilaj tabakası söz konusuydu. Bu aslında bahsettiğiniz olay yayın öncesinde de dile getirmiş olduğumuz bir konuşmada göllerdeki ötrifikasyon olayına çok fazla benziyor. Bir de Marmara Denizi hani bir anlamda göle çok benzetilir. Çünkü İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı'nın nispeten çok dar olması denizin diğer denizlere nazaran biraz daha durgun bir halde olmasıyla alakalı oluyor. Bu tür bir etki gerçekten de bu müsilaj olayını hızlandırabilir mi? Buna yönelik bir etki sağlayabilir mi hocam? Denizin durgun olması diğer denizlerimize göre.
Evet. Çünkü eğer durgun olmasaydı biz bu besinlerin yoğunluğunun belli bölgelerde arttığını gözlemlemezdik. Bu arada besin dediğim şey aslında atık. Algilerin besini olduğu için besin diyorum. Aslında bahsettiğim şey bizim atığımız. Bazı bölgelerde su durgun olduğu için doğal olarak besinler bir yere gitmiyor. Birikmeye başlıyor ve yoğunlukları çok fazla artıyor. Bu da algilerin sayısında patlamaya yol açıyor. Yani bir nehirde örneğin ötrofikasyon gözlemlenir mi? Soru işareti. Çünkü su akıyor. Belki durgun yerlerinde, küçük bölgelerde.
Evet, göletlenmelerde.
Örneğin olmaz. Çünkü nehirde su akmaya devam ediyor. Besin belli bir yerde kalmıyor. Fakat Marmara Denizi gibi dingin bir yerde attığımız atıklar bir yere gitmiyor. O yüzden bunu görüyoruz.
Anladım. Şimdi atıklar deyince de tabii en başta gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi Marmara bölgesinin özellikle bakayım doğu kısmının, doğu işte koy kısmında büyük bir sanayileşme söz konusu. Gebze olsun, işte İstanbul'un kendisi olsun vesaire vesaire. Bu sanayilerin de ister istemez denize deşarj ettikleri suları olacak, atıkları olacak, bahsini geçirdiğim üzere. Bu atıkların müsilaj üzerinde tam olarak ne gibi bir etkisi söz konusu? Bu konu hakkında da az önce küçük bir bahsini geçirdik. Yine aynı şekilde biraz daha ne derler, bu konuda detay verebilirseniz çok teşekkür ederiz.
Evet. Şimdi bahsettiğimiz atıkta bazı organik maddeler var ya da inorganik maddeler değişiyor. Bazı bileşenler, bileşikler. Bu bileşikler eğer arıtılmadan denize verilirse az önce bahsettiğim alglerin besini de denize bırakılmış oluyor. Normalde bunların arıtılması lazım. Örneğin azot bazlı bileşenlerin, bunlar kullanılıyor alglerde. Biraz daha fazla detay vermek gerekirse protein zincirinde azot kullanılıyor protein üretmek
için. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz hocam. Bizi detaya boğabilirsiniz. O konuda hiçbir problemimiz yok.
Tabii. Olabildiğince vermemeye çalışacağım. Çünkü konu oldukça kompleks zaten. Ama detay olarak belli başlı bileşikler hücrede çok önemli role sahip. Hücre metabolizmasında alglerde bunu bulduğu zaman ama ya Rabbim deyip proteinlerini arttırabiliyorlar. O zaman tamam, bol bol protein üretebilirim, bol bol şunu üretebilirim, bunu üretebilirim diye. Normalde başka ülkelerde baktığımızda bu maddeler sudan çıkarılır. Ki bu tür bir dengesizliğe yol açmasın. Fakat Türkiye'de Marmara bölgesini şu an gözlemlediğimiz gibi tesisler olduğu ile ilgili haber aldım. Twitter'da birkaç paylaşım yaptıktan sonra. Fakat tesislerle ilgili ciddi sıkıntılar varmış. Bir tanesi kapasite sorunu. Bazı tesislerin kapasitesi gelen atık su miktarına yetmiyor. O yüzden sistem bütün yani ileri biyolojik arıtma sistemi dediğimiz bu maddeleri çıkaran bir sistem olsa bile kapasitesi yeterli olmadığı için arıtmayı tam sağlayamıyor ve yine su tam temizlenmiyor. Ya da işte bypass yoluyla yine denize bırakılıyor arıtılmadan. İşte bir kapasitemiz fazlası bu denilerek, bunu arıtamayız denilerek. Kaçak durumları var. Örneğin atığını bu tür tesisle yollamaması gereken sanayi tesislerinin de mesela yolladığıyla ilgili bildirimler aldım. Bu tür sorunlar sebebiyle maalesef biz ileri biyolojik arıtmayı, eğer sistem yerinde olsa bile hani teknik açıdan, çok doğru bir şekilde gerçekleştiremiyoruz ve bu soruna da sebep oluyor. Bir de tabii bunun üzerine denetimsiz sanayi atıkları da var.
Kesinlikle ve yani bakacak olursak aslında bu gibi stratejik noktalara konulması çok önemliyken, işte nispeten biraz daha yetersiz bir altyapıyla yapılması bu tür sorunlara da ev sahipliği oluşturabiliyor. Hocamın da bahsini geçirdiği üzere bu atıkların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmemesi veya işte denize atılmaması, Marmara'nın da yapısı gereği durgun olmasından dolayı atıklar kendilerini ilerletemiyorlar. Yani yerlerini değiştiremiyorlar ve bulundukları yere çöktüğünde orası bakteriler için veya algler için bir cennet niteliği taşıyor diye söyleyebiliriz tekrardan. Peki hocam, şimdi biyoçeşitlilik üzerinde evet bir etkisi söz konusu, diğer canlılar üzerinde iyi ya da kötü bir şekilde candan canlıya değişir. Peki bizler için ne gibi bir etkiye sahip? Biz neden bu kadar telaşlıyız? Marmara'nın ölmesi bizi neden bu kadar ilgilendiriyor?
Şimdi birkaç tane argüman sunacağım buna karşı. Tabii çünkü ilk boyutu, çok basit seviyeden başlamak gerekirse, ekonomik. Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetleri yürütülüyor. Marmara Denizi su sporları için kullanılıyor. Bunların hepsi bölgeye, bazı sektörlere para getiren, para kazandıran, bölge ekonomisine katkıda bulunan aktiviteler. Eğer suyun kalitesi kötüyse, birincisi zaten turist çekmez. Su sporları yapmak isteyen insanlar kendini huzurlu hissetmez. Balıkçıların ağları hasar görüyor şu anda. Balıkçılık aktiviteleri yürütülemiyor. Yani sadece Marmara Denizi'nde değil, artık Çanakkale Boğazı'nda da var, Ege'de görülmeye başlamış. Yani her yerde biz balıkçıların çok ciddi bir şekilde zorlanmaya başladığını görüyoruz. Bu çok temel ekonomik sebeplerdi. İkincisi halk sağlığı. Şimdi yayından önce de onu soruyordum ben. Marmara Denizi'nde hala test yapılıyor mu? patojen durumuyla ilgili, halk sağlığına tehditlerle ilgili hala bilmiyorum. Yanıtı biliyorsanız lütfen yazın bir yerden yorumlara. Biz burada yorumları görebiliyoruz. Ben bilmiyorum. Tehditini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz literatürden. Müsilajlar genelde hem müsilajın içinde barındırdığı canlıların patojenlerini, yani mikroplarını çekiyor. Hem de bazı insanlara da zarar verebilecek mikrop türlerini içinde barındırabiliyor. Yani bunu bilmediğimiz için örneğin hangi bölgelerde suya girmek güvenli değil? İşte koliform bakteri riski var mı? Koliform bakteri, onun dışında işte E. coli bakterisi ishale sebep oluyor. Bülent Çık Hoca kolera riskinden bahsetti. Yani bunların hiçbirinden şu an haberimiz olmadığı için, bir de sağlık tehdidi boyutu var. Ama dediğim gibi ne kadar büyük bir tehdit olduğundan şu an haberimiz yok. Üçüncü boyutu, insanların biraz daha psikolojik ve mutluluğu açısından konuşacağım. Zaten herkes şu an çok zor günlerden geçiyor. Hayat Türkiye'de zaten şu an kolay değildi. İstanbul'da da, büyük şehirlerde de değildi. Bu sadece insanların stresinde bir tane daha stres ekledi. İnsanların çok üzgün ve mutsuz olduğunu görüyorum. Gelen yorumlara bakıyorum, paylaşılan videolara bakıyorum. Herkesin kalbi çok kırık. Daha önce gördükleri çok güzel bölgelerde, çok güzel koylarda, yani toplu bir canlı ölümü, çirkin görüntüyü görüyorlar. İnsanların çok üzüldüğünü ve gerçekten yani morallerinin bozuk olduğunu hissedebiliyorum. Bu üçüncü boyuttu. Dördüncü boyutta biz insanlar olarak komşularımıza, denizdeki canlılara bir borcumuz var. Çünkü onlar bizimle beraber yaşıyorlar. Bizim hayatımıza katkı sağlıyorlar bazı yönlerden. Bazı yönlerden sadece kendi varlıkları bile denizin sağlıklı kalmasına yetiyor. Bizim mutluluğumuza destekliyor. Biz onlara ihanet etmişiz gibi hissediyorum. Bunu koruyamadık, onları koruyamadık. Onlar bizim zenginliğimizdi. Komşularımız olarak görüyorum ben etrafımızdaki canlıları. Kendimizi ne kadar koruyorsak onları da korumak görevimiz. Onlara da ihanet etmiş olduk. Şu an canlıların gerçekten çok zorlandığını görüyoruz.
Özellikle geçtiğimiz günlerde Dünya Çevre Günü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. Böylesine anlamlı bir günde Türkiye'de böyle bir senaryonun olması gerçekten de çok üzücü. Bir de şeyi sormak isterim elbette. Şimdi hocamızı ağırladığım andan itibaren müsilaja öyle bir davrandım ki müsilaj sanki bir anda karşımıza çıkan, yaklaşık işte 1,5-2 hafta önce karşımıza çıkan bir olaymış gibi davrandım. Acaba müsilaj dediğimiz şey Marmara'da daha önce gözlemlenmekte miydi? Yoksa gerçekten de başından beri anlattığımız üzere hani sanki bir anda çıkmış bir durum mu?
Bir anda çıkmış bir durum değil. Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Barış Özalp, sanırım doçent doktor pardon, doçent doktor Barış Özalp örneğin, mercan biyoloğu, bunları müsilaj olayını Aralık 2020'de gözlemlemeye başlamış. Mercanların etrafında. Fakat mercanlarda çok ciddi bir zarar tespit etmemiş. Sonrasında Şubat ve Mart'ta tekrar dalışlar yaptığında mercanların neredeyse hepsinin öldüğünü görmüş. Yani bu Aralık'tan beri takip edilen bir durumdu. Özellikle bilim çevresinde diye tahmin ediyorum. Çünkü politik çevrelerde olsaydı şu ana kadar herhalde bir aksiyon görürdük. Takip ettiklerini zannetmiyorum o tarafta ama bilim insanları bunun farkındaydı. Ve takip etmeye çalışıyorlardı. İşte Mart'ın sonunda örneğin uluslararası basında Çanakkale'deki balıkçıların ne kadar zorlandığı haber oldu. Yani balıkçıların sorunları bile dinlenseydi yerel yönetimler veya merkezi yönetim tarafından bunlar sonuçta fark edilebilirdi. Fark edilebilecek işaretler mevcuttu. Balıkçılar farkındaydı, bilim insanları farkındaydı. Daha önce 2007'de yaşandığında bu kadar geniş çaplı bir olay değilmiş. Haberlerde de çok rastlamadım. Zaten 2007'de yaşım bayağı küçüktü. Çok görmedim o yüzden. Onun dışında eminim yıllar içinde zaman zaman ufak tefek olaylar yaşanmıştır. Ama çok çok küçük kapsamlı kaldığı için ya çok büyük bir zararı dokunmamıştır ya gözlemlenmemiştir, takibi yapılmamıştır. Ama evet, yani 2007'den öncesinde de örneğin rastlanılmadı bu olaya.
Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir anlamda da bu müsilajla nasıl baş edebiliriz veya müsilajı ortadan nasıl kaldırabiliriz gibisinden bir kısma geçmek istiyorum. Tabii ki de burada öncelikli olarak bu şeyin, bu müsilajın bir doğal proses olduğundan bahsetmiştim. Haliyle bu doğal proses kendini Nasıl bir süre zarfı içerisinde, ne kadarlık bir süre zarfı içerisinde ortadan kaldırabilir? Kendi kendini ortadan kaldırabilir mi? Bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bunu duymak isterim.
Oldukça karmaşık bir soru. Çünkü 2007'deki olay sanırım kendi kendine çözümlenmiş ama 2 sene sürmüş. Şu andaki olayın kendi kendine çözümlenmesinin birkaç faktörden dolayı çok daha zor olacağını ve kesinlikle müdahale gerektirdiğini düşünüyorum. Bir tanesi deniz suyu normalin üstünde bir sıcaklıkta şu anda. Tarihsel sıcaklık ortalamalarına baktığınızda evet bir yükseliş vardı. Fakat son 2 yılda yani 3-4 derece birden, 2-3 derece birden ortalama deniz sıcaklığının arttığını görüyoruz. Çok büyük bir sıçrama. 2019'da hatta Marmara Denizi sıcaklık rekoru kırdı. Bunda tabii ki iklim değişikliği bir faktör. Ve bir faktör olmaya da devam edecek. Riskleri arttırıyor. Onun dışında biz atık tesislerinde biraz ilerleme görüyoruz. İşte birkaç atık tesisin inşaatı şu an devam ediyormuş. Daha doğrusu ileri biyolojik arıtma sistemlerin kurulması var olan atık tesislerine. Bunlar devam ediyormuş. Bunlar tabii ki umut veren gelişmeler. Fakat endüstriyel kirlilik devam ediyor örneğin. Tarımdan gelen gübresel kirlilik devam ediyor. Tarım gübrelerinin yine denize karışmasıyla. O yüzden şu noktada 2007'deki gibi kendi kendine çözümlenecek bir olay olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gittikçe kötüleşen veya çok da iyileşmeyen birkaç faktör sistemi beslemeye devam ediyor atıklarla veya sıcaklık gibi faktörlerle. Bu sebeple kesinlikle bir müdahale gerekecek. Ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Şahsi görüşüm 3-4 ay önce, 6 ay önce başlamamız gerekiyordu belki de ilk sinyalleri aldığımızda. Ama şu an bu noktadayız. Elimizden geleni de yapmamız gerekiyor.
Anladım. Yani şu an için Marmara'nın durumuna baktığımızda müsilajın gerilemesinden ziyade ilerlemesine yönelik pek çok parametre söz konusu. Bahsini geçirdiğiniz üzere sıcaklık olsun, sanayi hayatı olsun vesaire vesaire. Peki hocam, bir anlamda bu tür bir durumla karşı karşıya kaldığımızda hani biyolojide şey vardır. Bir canlının hem işte avcısını ortama koyarsanız o canlının sayısını azaltabilirsiniz gibisinden çok temel bir şey vardır. Bu müsilaj durumunda da böyle bir av avcı ilişkisiyle müsilajı ortadan kaldırmak söz konusu olabilir mi? Bunlarla beslenen bir canlı grubu var mı ve Marmara bunun için uygun bir zemin olabilir mi? Bu konu hakkında bizlere ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz?
Şimdi bu konuda çok kapsamlı bir bilgim yok. Ama biraz daha fikir yürütmek babında.
Tabii ki.
Marmara ekosisteminde şu an bırakacağımız herhangi bir canlı türünün ekosistemi çok farklı şekilde de etkileme ihtimalleri var. Dikkatli yapılması gereken bir şey. İkincisi bana biraz kaçış yolu gibi geliyor. Çünkü kirliliği denize pompalamaya devam ediyoruz ama diyoruz ki bakterileri bıraktık onlar temizler zaten. Atalım bir şey olmaz diye. Biraz yükümlülükten bizi kaldırıyor gibi, biraz tembelliğe kaçıyor gibi bu faktör var. İkinci faktör zaten şu an müsilajı üreten canlıları tüketen bakteriler zaten şu an aktif bir şekilde işliyorlar. Fakat sistem zaten şu an çok yüklü olduğu için besin zinciri neredeyse orada kırılıyor. Çünkü onlar oksijeni tüketiyorlar. Oksijen tüketince işte balık türleri, diğer deniz canlıları, işte omurgasızlar hayatta kalmakta zorlanıyor. Şimdi müsilajı tüketecek başka bir bakteri türünü denize vermek bu noktada mantıklı mı? Zaten çünkü sorunumuz o ikisi arasındaki ilişkinin şu an biraz çığırından çıkmış olması. Bunlar da soru işaretleri.
Yeni bir günde yepyeni konu başlıklarıyla, yepyeni hocalarımızla sizlerin karşısında olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Podcast dinle.